Nisa suresi 21. sohbet 27 Ekim 2019. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul rabbi zidni ilmen ve fehmen. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. وَمَا تَوْفِيكِ إِلَّا بِاللّٰهِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللّٰهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْاَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Evet, Eyüp Aleyhisselam kıssasıyla ilgili Sad suresinde geçen yerlerde kaldığımız yerden devam ediyoruz. İki hafta boyunca açıkladık. Hemen hemen bütün ayetlere değindik. Fakat teferruatına girmediğimiz bir iki yer var. Orayı da alıp bu hafta inşallah bitireceğiz. Peygamber kıssaları uzun, derinlikli, çok mesajlı alanlar. Hepsini bir anda bitirmek olmuyor. Bütün teferruatıyla işlemek olmuyor. Ama biz tabii limitimiz var. Bu limitimiz içerisinde Allah nasip ettiği ölçüde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şimdi ben şeyi bir toparlamaya çalıştım. Bu Enbiya suresinde geçen ve Sad suresinde geçen ayetleri ikisiyle beraber bir metin olarak okumak istiyorum. 38-41. Yani 38 deyince ne anlayacağız? Sad suresi. 21 deyince de Enbiya suresi. Bismillah. 38-41. Arapçalarını okumayacağım, Türkçelerini okuyacağım. Ey Muhammed, kulumuz Eyyub'u da an. Hani o Rabbine, şeytan bana bir yorgunluk ve azap dokundurdu diye seslenmişti. 21-83. Eyyub'u de hatırla. Hani o Rabbine, şüphesiz ben derde uğradım, sen ise merhametlilerin en merhametlisin diye niyaz etmişti. Biz 38-42, biz de ona ayağını yere vur, işte yıkanacak ve içecek soğuk bir su dedik. 21-84, biz de onun duasını kabul edip kendisine dert namına ne varsa gidermiştik. Tarafımızdan bir rahmet ve kullukta bulunanlar için bir ibret olmak üzere ona ailesini ve onlarla beraber bir mislini daha vermiştik. 38-43. Biz ona tarafımızdan bir rahmet ve akıl sahiplerine bir öğüt olmak üzere ailesini ve onlarla birlikte bir o kadarını daha bahşettik. 38-44. Şöyle dedik. Eline bir demet sap al ve onunla vur. Yeminini bozma. Gerçekten biz Eyyub'u sabreden bir kimse olarak bulduk. O ne güzel bir kuldu. O Allah'a çok yönelen bir kimseydi. Evet, Sad suresinden 4 ayet, Enbiya suresinden de 2 ayeti mana olayların gidişi, yani kronoloji deniyor. Kronoloji açısından böyle bir şeye getirdim. Bu da güzel oluyor. Bu tür şeyler, bu Enbiya kıssaları denilen, peygamberler tarihi denilen kitaplarda kronolojik olarak da veriliyor. Bundan esinlendim zaten. Böyle bir mana sıralaması da güzel oldu. Şimdi bu okuduklarımı şöyle bir gözden geçirirsek. Vezkur, zikret, abdena, kulumuz, Eyyube, Eyyubu. İz, hani o vakit, ne de nida etti. Rabbehu, Rabbine nida etti. Nasıl nida etti? İki nokta üst üste. Şu an tırnak içerisinde kendi ifadesi artık. 38-41'i yapıyoruz. İnni, şüphesiz ben messeniye dokundu. Yani bana dokundu. Ya da dokundurdu. Eşşeytanu, şeytan. Bir, işte bu bir harfi ceriyle beraber dokundurdu manasını veriyoruz. Nusbin, yorgunluk ve azap, azap. Şimdi o 21-83 buna çok benziyor. İsterseniz oraya bakabilirsiniz. Bir eliniz orada olsun. Sayfa evet, sayfa 328'deki ayet 40. Ve Eyyub'u de an, Yukarıda diğer peygamberler geçtiği için Eyyub diye başlıyor. İz neda, nida etmişti Rabbehu, Rabbine. İnni messeniye durra, bana zarar dokundu. Bak burada şeytan ismi geçmiyor, gördünüz mü? Zarar dokundu. Yukarıdaki ayette, yani Sad suresindeki neydi? Şeytan dokundurdu. Yani o şeytan dokundurdu ifadesi var. Enni messeniye dur, vurru, bana dur, yani datla o zey olarak da şey yapıyor, zarar, dert manasında dokundu. Yukarıda neydi? Şeytan dokundurdu. Ve ente erhamur rahimin, sen rahimlerin, yani errahman var ya, merhametlilerin erhamısın. Erham en merhametli demek. İsmi taftil var orada. En merhametlisisin. Bakın yukarı iki ayet birbirine ne kadar benziyor, gördünüz mü? Farkını anlıyorsunuz. Fark ne? Sad suresinde şeytan dokundurdu diyor. Burada ise derdin kendisini söylüyor. Şeyde Sad suresinde nusbu ve azabı söylüyor. İki kelimeyle ifade etmiş durumunu, halini. Enbiya suresinde ise sadece zararı, dur kelimesini söylemiş. Demek ki ikisi beraber. Şimdi zaten bu aşağıda yıkanmayla ilgili kısımda şey yapacağız. Bu nusb ve azap, hani ayağı yere vurduğunda çıkan iki şey var. Ona da işaret burada. Biraz sonra değineceğiz ona inşallah. Devam edelim. Kelime kelime açıklıyoruz ya. Şimdi 38-42 kronolojide, zaman akışında bu şekilde. Ne oldu? Derdini Rabbine niyaz ediyor. Nida etti diyor, yani niyaz etme o şeklinde. Dua da diyebiliriz. Bunun üzerine Rabbim ne yapıyor? Urkullu diyor. Tepinmek demek aslında bu. Kaçmak manasında da kullanılıyor. Ata üzengisini vurmak var ya, hani ata bindiniz, atı tepiklemek. Ona başka ne diyebiliriz? Mahmuzlamak. Tabi burada mahmuzlamak falan yok. Yani ayağıyla bir darbe yapmak. Darbe yapmaktaki amaç bir şey olacak sonunda. Urkut, vur. Ne ile? Bir ile rucilik. Ayağınla yere vur ya da ayağını yere vur. Şimdi heve bu. Şimdi burada bir kopukluk var. Vur. Ne oldu? Bir şey oldu. İşte Rabbim işaret ediyor. Heve işte bu muhteselun, bir muhteseldir. Ne olduğunu açıklayacağız daha sonra. Baridun, soğuk ve şerap ve içecek. Muhtesel yıkanılacak yer manasına geliyor. Yıkanılacak bir yer. Göze. Teferruatı biraz sonra söyleyeceğiz. Ve şarap. Burada bir fiil ve arkasından olan durumu anlatıyor. Fakat Enbiya suresinde şöyle ifade ediliyor bu durum. Oraya bakın. Enbiya suresine bakın. 84. ayete. Festecebne, biz de ona festecebne lehu, biz de ona isticab ettik. Yani karşılık verdik. Bu kökü bunun cevap kelimesi. Cevap verdik. Duasını kabul etmek olarak da meallerde söyleniyor. Ve keşefne, açtık, giderdik. Me bihi min durrin, zarar adına ne varsa onu kendisinden giderdik. Yani yukarıda ayağınla yere vur ifadesi burada yok. Biz sadece karşılık verdik. Yukarıdaki ayette de, bir önceki ayette de biz onun duasını kabul ettik yok. Nida ediyor. Nida etmesinin karşılığında da ayağını yere vur diyor. Fakat onun dualı ettiği duaya bir karşılık olduğunu nereden anlıyoruz? Bu 84. ayette anlıyoruz. Allah-u Teala isticab etmiş, müstecib olmuş, duasını kabul etmiş. Bunun karşılığında da Sat 42'de olan ayağını yere vur emri gelmiş. Yani birbiriyle bağlantılı bunlar. İkisini bir arada şey olduğunuzda hikayeyi daha iyi anlıyorsunuz. Zararını gidermiş. Şimdi burayı şey yapalım. Bu kısımda şey yapalım. Tekrar 42. ayete bakalım. Orkut bir rücrike heza muhteselun baridun ve şerab. Şimdi heza dediği demin dedik bir zuhurat olmuş. Ayağını yere vurmasıyla beraber ve ne çıkmış oradan anlıyoruz ki su çıkmış. Fakat burada su demiyor. Yani yerden su çıktı demiyor. Biz birleştiriyoruz. Bir de bildiklerimizle birleştiriyoruz. Bildiğimiz ne var burada? Ayağın yere vurulmasıyla. Su çıkma olayını biz nereden hatırlıyoruz başka yerlerden? Evet. İsmail Aleyhisselam'ın olayında da. Onda da benzer bir olay oluyor. Tevekkül gerektiren bir durum oluyor. Burada sabır gerektiren bir durum oluyor. Orada da tevekkül gerektiren bir durum oluyor. Onun sonunda da Allah-u Teala ne yapıyor? Yerden bir su çıkarıyor. Benzerlik şuradan. Suyu anında da çıkarabilirdi. Yani İsmail Aleyhisselam susadı. Orada yerden bir göze çıkabilirdi. Ama Rabbim neye bağlıyor?
Sebebe.
Gayrete bağlıyor. Yani sebebe bağlıyor. Sebep de nasıl gerçekleşiyor? Gayrette. Bak Hacer Validemiz Safa ile Merve arasında 7 kez gidip geldikten sonra oluyor.
Bir de isteğe de bağlıyor.
İstek zaten var. İstek zaten var. Ama yani şöyle olmuyor mesela. Hacer annemiz şey demiyor. Ya Rabbi bana su gönder. Bu senin peygamberinin oğlu. Niye su göndermiyorsun demiyor. Ya da ya Rabbi su gönder demiyor. Yani diyor ama yine de gayret ediyor. Ve tam 7 kez. 7 sayısı biliyorsunuz Allah-u Teala'nın sisteminde önemli bir rakam. 7 nota var. 7 renk var. 7 kat sema var, 7 kat cennet var, 7 kat cehennem var. Fatiha için ne deniyor? O Hicr suresinde tekrarlayan 7 diyor. Seb'an minel mesane. Tekrarlayan 7. Yani 7'lik bir sistem içerisinde bu gerçekleşiyor. Kabe'de tavafı da 7 yapıyoruz. Haftanın günleri 7. Yani bunun gibi 7 ile ilgili çok şey yapabilirsiniz. Demek ki Rabbimin sisteminde bu tekrarlayan 7, katlanan 7 denilen şey önemli. İşte onun sonucunda buna tevekkül deniliyor. Artık 7 kez gidiyor, bitiyor. İmkanlar bitiyor. Allah-u Teala neyi öğretiyor? Gayret etmen gerekir. Ama gayretinin sonunda da yine bana tevekkül etmelisin. Bana teslim olmalısın. O zaman su çıkıyor. Yani sebepler bittiği yerde, sebepler dediniz ya, artık yapılacak bir şeye kalmadığı yerde teslim oluyorsunuz, iptal oluyorsunuz, oradan işte bir zuhurat gerçekleşiyor. Zaten ne zaman tevekkülü bir olay varsa, arkasından mucizevi bir olay vardır. Kendi yaşantınızda da görmüşsünüzdür. Gerçek anlamda gayret edip, ama tevekküllü bir gayret edip, yani Allah'la hep bağınızı koparmadan Allah'a yönerek yaptığınızda ve ona tevekkül ettiğinizde olağanüstü bir zuhuratlar oluyor. Ben yaşantımda çok karşılaştım bunda. Peygamberlerde de öyle. Mesela bu konuda Nuh Aleyhisselam çok güzel anlatılıyor, örnek veriliyor. Ya deli bir olay ya. Yani biz hani hikaye olduğu gibi kabul ediyoruz falan ama denizin olmadığı yerde gemi inşa ediyor. Şimdi Konya Ovası'nda birisi şey yapıyor. Gemi yapıyor. Haberlere falan çıktığının yüzünü bu şeyin de yani alaylar var bilmem ne olacak. Ya buraya çok büyük yağmur yağacak. Buraları sel götürecek. Bak kayık mayık sal falan değil ha. Gemi yapıyor. Yani ciddi bir alay konusu. Şimdi kendisinin de sabretmesine ve tevekkül etmesine bakın. Şimdi kimden geliyor? Rabbimden. Emir geldi yapacağım. Ya sorgulamıyor. Yapıyor. Ve iman edenler de ona iman eden bir avuç insan olsa da ya da bir gemi dolusu insan olsa da biniyorlar yani. Bu şey bir olay. Ama bu tevekkülün sonrasında ne gerçekleşiyor? Olur mu ya? Hani böyle siyasal esprili var ya siyasal vaatlarla Ankara'ya deniz getireceğim. Mesela Konya'ya deniz getireceğim. Hakikaten deniz, her yer deniz oluyor. Yani Allah'ın işte burada tevekkülü sonucunda sünnetullahın değişmesi olayı. Aynı şey işte şeyde de var. Eyüp Aleyhisselam'da da var.
hastalığı var. O zamanki tıbbın şartlarını düşünün. Yani bütün herkes kaçıyor. Kendisini bir izbeliğe atıyor. Çöplük gibi bir yermiş. Vücudundan her taraf kurt. Hatta anlatılıyor ya işte o kurdu alıyormuş tekrar koyuyormuş rızkına mani olmayayım diye. Ama ne zamanki zikrine mani oluyor, Ya Rabbi işte bana bir ziyan dokundu diyor. Ve o duayı ediyor. Meşhur duayı ediyor. Ettikten sonra bak Rabbim ne yapıyor? Ayağını yere vur. Bak biz onun duasını kabul ettik. Hemen oradan bir su çıkardık değil.
Yoksa kendi kendinden su çıkabilir.
Kendi kendinden su çıkabilir. Birisi oraya bir şeyle gelebilir. Atıyla beraber gelir. Üzerine bir sürü su. Bak bu şifalı su. Hadi bunu kullan da diyebilir. Fakat çok büyük bir zuhuratın sünnetullah'ta uymayan bir davranış, bir olayın olması gerçekleşiyor. Ama bunu da geçen hafta da anlatmıştık. Bunu gayrete bağlıyor. Ayağınla yere vur. Ne oluyor vurduğunda? Yerden su çıkıyor. Yani şimdi bize tabii hikaye de bir gerçeğini düşünsenize. Hani şu bahçeye çıkalım. Herkes ayağını yere vursun. Oradan da su çıksın. Yani olacak iş mi? Yani su yerin ne kadar dibinde? Zaten o kadar bir ayak darbesiyle fışkıracak şekilde olsa zaten oradan çatlaklardan falan yol bulur çıkar. Hani mucizenin şeyini düşünün, realitesini düşünün yani. Ve oradan çıkıyor. Ve yani sıcak çıkabilir, çamurlu çıkabilir, bir şey çıkabilir. Herhangi bir su olabilir. Ama o öbür ayette olduğu gibi gam ve dert adına ne varsa gidermiştik. Yani şifalı bir su çıkıyor. Derdine özgü bir su çıkıyor ve birazdan orada gördüğümüz gibi berit diyor, soğuk bir su çıkıyor. Yani sıcak çıkabilir, oda sıcaklığında olabilir. Yani ne mucize, ayağını vuruyorsun su çıkıyor ve soğuk. Soğuk olması için bayağı derinlerden gelmesi gerekiyor. Yani iki şekli var onun. Ya böyle hani magma kaynaklarına yakın bir alandan geçerse sıcak termal su oluyor. Ege bölgesinde çok var. Ya da işte geldiği yerin serin olmasına bağlı yine derinlerden güneş ışığını fazla almadığı bir yerden olursa da bu kadar serin oluyor. Su demek ki oraya kadar gelmiş bir ayak darbesi vurmasına bağlı. Belki de şöyle onun o sabırlı davranışları suyu oraya çekti. Bir ayak vurması kaldı. İsmail Aleyhisselam'ı düşünün. Zemzem zaten oradaydı. Bir ayak vurması kalıyordu. Yani iki rivayet var. Ya İsmail Aleyhisselam bebek ayağını vurdu çıktı ya da Cebrail Aleyhisselam geldi kanadıyla vurdu. İki rivayet var. Ama sanki ayağıyla vurdu daha mantıklı çünkü bu ayette de örtüştürürsek burada. Çünkü burada Cebrail Aleyhisselam kanadıyla vurdu değil. Emir var ayağınla yere vur. Yani bu ne anlama geliyor? Siz tevekkül ediyorsunuz, tevekkül ediyorsunuz ya, sabrediyorsunuz, sabrediyorsunuz. Aslında Rabbim sebepleri, sonuçları ayağınıza getiriyor. Ama görmüyorsunuz. Bir hamle kalıyor. O da Allah'ın rahmetiyle gösteriyor. Bak ayağını vur. Tak, vurduğunda iş bitiyor. Yani burnumuzun dibinde aslında fırsatlar. Çözümler burnumuzun dibinde bize bir hamle kalıyor. Tık. Onu değiştirdiğinde olay şey. Bu neyi gösteriyor? Allah-u Teala'nın rahmetini gösteriyor. Sebepleri ayağına getirmiş olmasına gösteriyor. Ama sana kalan orada bir gayret, bir tık, bir hareket. Hadi kulum. Hani El-Hadi esmasını incelerken esprili bir şekilde, akılda kalacak şekilde ne demiştik? El-Hadi, hadi. Yani Rabbim bir hamle bekliyor. Hadi kulum. Bak sana hidayet edeceğim. Ben hadiyim. Bunun gibi. Bana bunu benzetti. Evet. Ayağını yere vur. Dan sonra. Aslında ayağını yere vurmak ifadesi Arapçada başka bir şekilde ifade ediliyor. Değil mi? İdrup. Daraba yedrubu idrup. Vur. Ama neden bu ırkut kullanılmış? Bu da ilginç. Bununla da ilgili bazı tefekkürüm oldu ama konuyu dağıtmamak adına şey yapıyorum. Ayağınla yere vur. Heve, işte bu neymiş? Mu'teselun. Mu'tesel. Şimdi orada su çıkıyor ama işte heze ma'un, heze ma'un demiyor. Bu sudur demiyor. İşte bununla yıkan. Direktman o çıkan şeyin zaten su olduğu belli. ne işe yarayacağını, ne niyetle olduğunu söylüyor. Bu da bana çok ilginç geldi. Yani sebepsiz, niyetsiz, amaçsız hiçbir şeyin olmayacağının göstergesi. Ha işte burada su. Ne yapacağım ben bununla? Hayır, direktman ifade işte yıkanılacak.
Şifa olacak.
Yani sana ne olacağını gösteriyor. Neye benziyor bu? Eczaneden ilaç alıyorsun. Şurup. Bak şurup kelimenin içinde ne var? Şeribe yeşrebe şurma. İçmek var zaten. Şimdi bu şurubu, ya ben bunu ne yapacağım diye eczacıya sormuyorsun. Komik ya, işte şurup. Şurup ne yapılır? İçilir.
Ama ne kadar içilir?
İşte ama orada mutesellun olması yıkanma amacıyla olduğunun ifadesi. Yani bununla yıkan. Ya Rabbi benim derdim var. Değil mi? Vücudunda da yaralar var. Diyor ki bak yıkanma yeri. Hemen sen neyi anlıyorsun orada? Aa, ben burada yıkandığım takdirde bunun vücuduma, hastalığıma şifa olacağını anlıyorsun.
Yani de burada hem yıkanılacak hem içilecek.
Evet.
Göre,
evet.
İçeceksin.
Evet, bir de içeceksin. Muhteselun ve şerab ve de içeceksin. İki anlamını vermiş burada. Ama neden yıkanma önce? Önce yıkanma, yani yıkanmayla dışını temizle, sonra da içini temizle. İki tane amaç, ama hangisinin öncelikli olduğunu gösteriyor. Şimdi tersi olsa önce içiyorsun, sonra yıkanıyorsun değil. Demek ki olay gereği önce yapılması gereken yıkanmak, sonra içmek. Bizde sıfat vermiş, baridun. Yani muhteselun baridun. Senin yıkanmana yarayacak bir su, ama soğuk. Yani bu ikram gibi. Yani şimdi soğuk suyu. Evet, yani alan sıcak. Bu Harran Ovası'nda ya bir, ha, bu rivayetler nerede geçiyor? Bir Harran Ovası'nda, işte Şanlıurfa'nın viran şehirde olduğu söyleniyor bir rivayet. Bir rivayet neresi oluyor? Umma şey. Neresi bu? İsrail'in üst tarafı. Ürdün. Birisinin de Irak'ta bir yer olduğu söyleniyor. Yani çeşitli rivayetler var. Eyüp Aleyhisselam'da değişik yerlerde kabirleri var. Viran şehirde de var. Yani türü Anadolu'muzda. Hatta oradaki bütün bu olayların geçtiği yerleri internetten araştırın. Türbe yapmışlar. O su kuyusunu gösteriyorlar. İşte inzivaya çekildiği yeri gösteriyorlar. Aynı şekilde diğer bölgelerde de gerçekleşiyor. Bu tefsirlerde genellikle bunun başka bir yer, yani Türkiye'deki yer olmadığı söyleniyor. Hani bakayım bu şeyde var mı? Neyse bulamadım. Türkiye'de olduğuyla hemen hemen hiçbir bilgi yok aslında. Ama Allahu alem. Şimdi Urfa'ya ne deniyor? Peygamberler şehri deniyor. İşte Peygamberler şehri denmesinin bir sebebi de Eyüp Aleyhisselam. Orada da burada önemli değil. Zaten bir coğrafya var. Orta Doğu dediğimiz. Olayların büyük bir çoğunluğu orada geçmiş. Tabii ilginçtir. 21. yüzyılda yine olaylar burada geçiyor. Yani bütün dünyanın gözü Orta Doğu'da. Bütün savaşlar orada. Farkında mısınız? Yani Avrupa'nın üst kısmı değil, Afrika'nın bir yeri değil, Amerika'nın bir yeri değil, Avustralya değil. Bütün dünya, bilmem kaç milyon kilometre karelik alan belirli bir bölgeye odaklanmış. Burada bir şey var. Bütün insanlık tarihi de burada, peygamberlik tarihi de burada, şu anki siyasal tarih de burada. Değil mi yani? Güney Amerika kimseyi ilgilendirmiyor. İskandinav kimseyi ilgilendirmiyor. Balkanlar ilgilendirmiyor. Yani Rusya ile ilgili hiçbir şey yok. Yani var da, yani hani hangi dini tarih gerçekleşmiş doğru dürüst orada? Büyücüler var, şamanlar var, bilmem ne. Ama bu bölge hem İsrailoğulları için, hem Hristiyanlar için, hem Müslümanlar için, hem dünya için önemli olan. Yani birkaç kilometrelik karelik alanda gerçekleşmiş. O yüzden aslında nasipli bir bölgedeyiz işte. Dünyanın da gözü burada. Allah da bize burayıları nasip etmiş elhamdülillah. Şimdi bir kelime daha var. İşte bu kelime üzerine duralım. Muteselun diyor ya. Aslında burada kelime mağsel de olabilirdi. Mağsel yıkama yeri, fakat muhtesel yıkanma yeri. Orada Arapça bilenler için bu iftial babından arada bir T var. Farkı ne? Birisi yıkama, bir şeyi yıkama, muhtesel de yıkanma yeri. Yani bir şeyi yıkama diyor, yıkan. İşte edibimi yıkayayım, şurayı mı yıkayayım? Hayır, yıkan. Burada da bir şeylik var. Şimdi tefsirlerde şöyle bir güzel bir bilgi var. Muhteselun, baridun ve şarap. Burada iki fiil vardı. Bir yıkanma, bir de içmek. Şimdi yukarıdaki ayette ne diyordu? Yani Sad suresinde bana ne dokundu? Bir dur dokundu enbiyada. Ama Sad'da ne diyordu? Nusp dokundu ve ezab dokundu. Nusp'un vücudun dış tarafıyla ilgili, ezabın da iç tarafıyla ilgili sıkıntı olduğu söyleniyor. Yani birisi zahiri, biri batini. Azap ne? Azap iç yangınlığı. Dert tasa yani. Hani içim yandı diyorsunuz ya. Dert, keder gibi azap. Yani buradaki azabın böceğin ısırmasından, kurtların ısırmasından olan azap değil de ailesinin onu terk etmesi, insanların onu suçlaması, ailesini terk etmesi, nübüvvet davasına kimsenin inanmaması, bu hastalık imtihan ya, iptila deniyor buna. Bu iptiladan herkes aslında imtihana uğruyor. Yani bir durum var. Sadece Eyüp Aleyhisselam imtihan edilmiyor. Biz dahil herkes imtihan ediliyor. O olayın şahidi, dinleyicisi, görgü tanığı, muhatabı herkes aslında imtihanda. Hani bir ara şunu demiştik. Televizyonda bir haber izliyoruz ya. O habere zihnimizden yaptığımız, dilimizden yaptığımız, gönlümüzden yaptığımız her yorumdan sorumluyuz. Kaydediliyor. İşte siz, o sizin imanınız ve ahlakınız. Biz sadece büyük olaylarla imtihana çekileceğiz zannediyoruz. Fakat olaylar karşısındaki yorumun seni etkiliyor. Senin konumunu belirliyor. Senin değerlendirmene yol açıyor. Mahşerde ise işte 2019 yılının 27 Ekim tarihinde televizyonda bir haber izliyorsun. Birisi birisine vurmuş. Birisi birisini öldürmüş, çalmış. Oh, iyi etmiş. Aa, ben olsam şöyle yapardım. Ya bu da ne? Ya da İslam'ı içinde olduğu bir olay var. Ya bu devirde böyle mi olur ya? Yani bir sürü yorumları düşünün. Bunlar kaydediliyor. Yani biz işte Allah'ı takdir edemediniz diyorlar ya. Basit şeylerden hesaba, bir iki olaydan hesaba çekip gidileceğini zannediyoruz. Ya Allah'ın acelesi yok ki. Herkes için ömrünü orada bir vizyon şeklinde tekrar başlıyorlar. Hani spor programında var ya, dur geri sal. Bak burada ayağına vurdu faal. Saatlerce insanlar izliyor. Ya Rabbimin teknolojisi haşa yetmez mi buna? Evet, şurayı alalım. Hadi bir de iç sesleri dinleyelim. Hadi bir derine daha inelim. Kalp ne diyor? Nefis ne diyor? Göz nereye bakıyor? Hadi bak gözlere bakın şimdi. Bak göz ne yaptı? Nereye kaydı? Bak kaşlar ne yaptı? Şu mimiği gördünüz mü? Ya bunlar şu an dünya teknolojisiyle bile yapılan şeyler. Allah'ın teknolojisini düşünün orada. Bunu niye söylüyorum? İşte bu Eyüp Aleyhisselam'ın iptilası, biz diyoruz ki sadece Eyüp Aleyhisselam'la ilgili. Hayır. Oradaki herkesle ilgiliydi. Yani o alana zoomlarsak. Hanımı da o imtihana tabi tutuldu. Çoluk çocuğu da imtihana tutuldu. Müminler de imtihana tutuldu. O olaya şahit olup yorum yapanlar da tutuldu. Şimdi bize gelelim. Biz de okuyoruz. Yorum yapıyoruz. Kafamızdan neler geçiyor, neler? Geçmiyor diyen var mı? Siz farkında değilsiniz. İçinizden neler geçiyor? Vay be ya, koskoca Allah'ın peygamberi. Bak bir şey yapmış ki Allah buna dert vermiş. Misal olarak. Bunu kullanmışlar. Bu tefsir kitaplarını açın, orada neler geçiyor, neler. İşte biraz sonra göreceğiz. Hanımına 100 değnekle vuracağım diye yemin ediyor. Onun sebepleri var işte. O da hanımının imtihanı. Yani neden vuracağım diyor. Peygamber zulüm mü eder? Bir şey, hatasını gördü ki ona değnekle, 100 sopayla vuracağım diyor. Ona bir hafifletme var orada. Ona biraz sonra değineceğiz. Onun şeyi var. Neden yani? O da onun imtihanıydı. Ki kendisinin de bir rivayete göre Lut Aleyhisselam'ın ya çocuğu ya torunu olduklarından olduğu söyleniyor. Hanımının. Hanımının ismi ne? Türkiye'de çok kullanılan bir isim bayanlarda. Rahime. Bazı kitaplarda Leyya geçiyor galiba. Leyya. Leyla zannettim önce, değilmiş. Leyya geçiyor ama Rahime olduğu söyleniyor. Tabii Rahim, Rahime. Evet, o imtihan var işte. O imtihanın iç kısmını anlatmak için bunları kullandık. Yani o iç yangınlığı falan var ya. Hem malı gidiyor, hem çocukları gidiyor, içinde bir kahır var. Çevresindeki insanların yaptıklarını görüyor. Ya bu insanlar ne yapıyor? Beni terk ediyorlar, inanmıyorlar. Onun verdiği bir iç yangınlığı var işte.
Bir de ibadetlerine alıkoyacak.
Evet, ona da şey yapıyor. Bir de dışında zararı var. İşte dışında nusp. Şimdi yorgunluk, bitkinlik diyor. Ya bir grip oluyoruz, dışarı çıkamıyoruz ama eyvah bu namazı nasıl kılacağız diyoruz. Yani şu an hasta değiliz, o her şey rahat. Ya hasta olduğunda namaz kılma, affedersiniz tuvalete gitme, abdest alma çok ağır geliyor. Camiye gitme ağır geliyor yani. Şimdi basit bir kırgınlığımız var, alerjimiz var ya da hastalığımız var. Ama Eyüp Aleyhisselam hastalığını düşünsenize. Yani ibadetlerinden geri kalma fiziksel rahatsızlığını da şey yapıyor. Artık acıları falan ayrı. İşte o nusp dediği, o dış acı, azap dediği de iç acı. Ona tefsirlerde azaba elem deniyor işte. Hani bunu şeyde cehennem azapları ile ilgili sohbetlerde söylemiştik. Elem verici bir azap diyor. Azabun elim. Elim ne demek? Orada bir acı var yani. Sadece azap de değil bak. Azabun elim. Elimli bir azap. Yani azabın orada Rabbim aslında tarifini yapıyor. Elim, eleme acı çekti. Bu manevi bir acı da olabilir, vücut acısı da olabilir ama hep böyle biz fiziksel acıya odaklanıyoruz ama iç acı farklı. Hani bir laf var ya, bıçak yarası geçer ama dil yarası geçmez diye. Bunun gibi bir şey. İşte bunu niye anlatıyorum? Burada yıkanılacak yer dışındaki o yanmayı gideriyor, harareti gidiyor. İçtiği zaman da içindeki harareti, azabı gideriyor. Yani o ruhani şeylerini gideriyor. Yani rahatlıyor. İçmesiyle beraber oh rahatladım, o acılar, elemler geçti. Ne kadar büyük bir nimet.
Kaplıca sularında da yazıyor hocam. Önce yıkanacaksın diyor, sonra içeceksin diyor. Evet, böbreklerinde takılanların.
Evet, aynen o şifayı ben gördüm. Şimdi oraya geçeceğiz, hani dünyevi faydalarından bize ne mesaj var ama şimdi burada çok derinlerde duygusal mesajlar var. Yani Rabbim öyle merhamet ediyor ki, hani keşefnahu diyor, keşefnalehu diyor, açlık. Yani hem dışındaki o rahatsızlık gidiyor. Bir düşünsenize, her tarafınız yara bere içerisinde, kurt. Bir yıkanıyorsunuz, deriniz yenilenmiş. Bir de biz giderdik diyorsa, Allah biz giderdik diyorsa, normal bir giderme değil o. Yani skar dokusu deniyor ona tıpta. İyileşiyor ama orada bir skar kalıyor. Yara izi falan kalıyor. Ama Allah'ın tedavisi öyle olmaz. Mesela iyi bir doktor yaptı. Ya ne güzel yaptı ya, bak üzerinde hiçbir iz kalmadı. Dikiş attı ama şeyi de yok. Az olması bile o doktorun başarısı. Ama eşşafi olan doktor, eşşafi olan Allah öyle bir şifa ediyor ki derisinde bırak vücudunda hiç eser kalmadığını Allah'a bilir. Gençlik halinin, gençlik halinin o derisinin hali ekstra nasıl bir parlaklık, nasıl bir güzellik verdiğini düşünün. Hatta tefsir kitaplarında geçiyor, hanımı tanıyamıyor. Geliyor, ya buralarda benim kocam vardı diyor, sen onu tanır mısın, bir tarif et falan diyor, işte bir hallerini tarif ediyor. Sonra o benim diyor, inanmıyor, sesinden falan tanıyor. Yani gençliğinden daha güzel olmuş.
Züheyla.
Evet, aynı Züheyla annemiz diyelim artık ona hali gibi. Yusuf Aleyhisselam'ın. Tabii ona aşık oluyor ama niye aşık oluyor, o da ayrı. İlahide var ya, Züleyha ne gördü diyor Yusuf yüzünden. Yani Allah'ın cemalinin güzelliğinin yansıması, Allah'ın güzelliğini görüyor, aşık oluyor. Ama tabii aradan çok zaman geçiyor, yaşlanmış. Sen beni beğenmezsin ki diyor Yusuf Aleyhisselam'a. Yani artık Allah onların evliliğini şey, beni çok etkiliyor, bilmiyorum bir hikaye. Bir rivayete göre Allah öyle bir yağmur yağdırıyor ki Züleyha annemiz diyelim, genç kızlığından daha güzel. Ya Allah ikram edince çok güzel ikram ediyor ya. İnşallah bize de öyle ikram edecek ahirette. Yani hani elhamdülillah diyorlar ya, diyor cennete girince. Oh be, ne nimetlere kavuştuk o falan değil o ya. Yani o Rabbinin bağışlamasıyla beraber o size yaklaşımı, verdikleri, onun duygusu, onun şükür hali. O çok fazla farklı bir şey ya. O elhamdülillah'ın içinde neler var neler ya. Kelime elhamdülillah ama. Evet, işte Eyüp Aleyhisselam'a da öyle ikram etmiş Rabbim. O sabrına karşılık, o isyan etmeyişine karşılık, o güzel duasına, Erhamer Rahim'in diyor ya orada. Ya çok güzel bir dua ya. Erhamer sen nereden Rahim'isin ya. Hani bizde bir laf var ya, ağanın eli tutulmaz. Yani ne vereyim? Ağanın eli tutulmaz. Yani artık o sözün arkasına adam yani veriyor yani. Evet.
Su ibaresi var mı hocam?
Burada su geçmiyor.
Su ibaresi geçmiyor.
Ama biz de anlıyoruz.
Serin
ibaresi. Evet, serin ibaresi var. Vaktimiz var. Diğer şeyleri de geçelim. Ha, onu söyleyecektim. Buradaki serinlikten, yıkanılacak yerden ne anlıyoruz azmanda? Yani dünyaya gelelim artık. Sen de diyor serin suyla, soğuk suyla yıkanırsan, duş alırsan sana da şifa olur bu. Hatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gusül ettikten sonra, yıkandıktan sonra ayaklarına soğuk su dökermiş. Bu da sünnetlerden. Bunun bir versiyonu. Ya kalp krizi önler, büyüçleştirir, varisi önler, birçok şey. Ama içinde bildiğimiz bilmediğimiz ne bir büyük nimetler. Allah-u Teala da burada yıkan ve arkasından da su iç diyor. Mesela Peygamberimiz abdest aldıktan sonra su, o abdest suyuyla, yani kullanım değil yani çeşmeden şuradan buradan su içtiği söyleniyor. İşte bu. Yani yıkanıyor, yani gusletiyor, yani abdest alıyor ve üzerine ne yapıyor? O sudan içiyor. İşte bakın Peygamberimizin yaptıklarının hep bir şeyi var. Yani kaynağı var. Bak ayetsel kaynağını görüyorsunuz orada. İşte benim de başıma geldi. Eskişehir'e gittim. Kaynak suları çok güzel, tavsiye ederim. Yıkandım. Suyundan da içtim. Böbrek taşımı düşürdüm. Yani yıkanmayla ayrı bir şifa, içmeyle de aynısı. Mesela reklam gibi olmasın. Afyon Karahisar'da işte Afyon'un şeyi var. Kızılay meyve maden suyunun, affederseniz, şeyi var. Yani orada içine içmeye gitmiyor. O da bedava işte, şişesine şu kadar para veriyoruz, orada işte içelim diye gitmiyor. Yıkanıyorlar, içiyorlar da. Demek ki yerden çıkan şifalı sularında böyle bir etkisi var. Şeyi de, ya Allah Allah, ben bitiririm tahmin ediyordum işte bitiremedim. Neyse, burada kalalım. Demek ki Eyüp Aleyhisselam'ın daha konuşmamız gerekiyor. Hanımıyla ilgili, o sopa vurmasıyla ilgili, değnek vurmasıyla ilgili bir şey var. Onu da haftaya anlatırız inşallah. Allah-u Teala bize kendisine nimet verdiklerinin yoluna, kimi onlardan birincisi nebiler, peygamberler, iletmesini nasip etsin. O sırat-ı müstakimli olmayı nasip etsin. Bu kıssalardan dersler alıp bizimle kendi hayatımıza, hedef Allah'a yaklaşmaktır. Allah'a güzel kulluk etmektir. En güzel şekilde kulluk edenlerden olmamızı nasip etsin. Allah-u Teala da Erhamer Rahim'indir. o anlar. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin, subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun, ve selamun alel murselin, velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Subhaneke Allahümme ve bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ente, estağfirüke ve etubu ileyke.